Ayrım 13.
11. bölüm. Tekel eksperi İsmet Tezcan, Tekel'in gece bekçisi, sabahın saat 4:30'unda odasının kapısını vurduğu zaman uyku ile uyanıklık arasındaydı yatağında. Akşamdan hiç uyuyamayacağından ya da zor uyuyacağından korkuyordu. Yılın kendisine en güç gelen gününe kendisini hazırlayabilmek, sabaha sinirleri sağlam, dinç kalkabilmek için akşam yemeğinde bir şişe şarap içti. Yatarken ayrıca Trankilin aldı. İlk saatlerde oldukça derin uyuyarak uykusunu aldı. Bir ara uyandı, saate baktı, 4'e geldiğini gördü. Yeniden uyumak için uzandı, fakat merkezden yeni bir emir geleceğini biliyordu. Hep neredeyse kapının çalınacağında emrin geleceğindeydi aklı. Arada bir dalar gibi oluyor, 1-2 dakika geçtikten sonra uzun uzun uyuduğunu sanarak yeniden uyanıyordu. Gece bekçisi kapıyı çalar çalmaz kalktı, elektriği yaktı. Gece bekçisinin getirdiği telgrafı telaştan ellerine gelen bir titremeyle açtı. Gözlüklerini takmadan okumaya kalktı. Silik harfleri pek seçemedi. Gözlüklerini takıp yeniden okurken sarardı. Konuşamadı. Yaşlı gece bekçisi karşısındaydı. Kötü bir şey mi? Gözlerini kırpıştırarak yok yok diye toparlandı. Bir şey değil, her zamanki haberler. Hadi sen git. Gece bekçisi çıkacakken ansıdı. Telgrafçı aşağıda mı? Gitti. İhbarnameyi bana imzalattı. İyi öyleyse, git işine bak. Bekçi çıkınca bir süre telgraf elinde olduğu yerde kaldı. Bir şey düşünmeden yatağına baktı, masasına baktı. Yerinden kımıldayamıyor, nereye gidebileceğini kestirmeye çalışıyordu sanki. Yatağının kenarına ilişti. Bir daha okudu telgrafı. Ama artık pek okuyor sayılmazdı. Sadece satırlara bakıyordu. Çünkü daha ilk okuyuşta ezberlemişti telgrafta yazılı olanları. Okudukları o kadar sarsılıcı, etkileyici, beklenmedik nitelikteydi ki kendisi için. 1. 180. Dipler ıskarta. Ekstralar ikinciler için emir bekleyiniz deniyordu bölge müdürlüğünden gelen telgrafta. 28 yıllık eksperliğinde çok zor durumlarla karşılaştığı olmuştu. Hele eksperliğin ilk yıllarında. Fakat bu türlü ağır, halkın umutlarına ters gelen bir emir aldığını bilmiyordu. Sabaha piyasayı açacak ekicilerle yüz yüze gelecek cesareti kendinde göremiyordu. Yatağının kenarından kalktı. Masasının yakınındaki sandalyeye otururdu. Telgraf hep elindeydi. Odanın soğuğunu yeni yeni duyuyordu. Kalktı, paltosunu omuzlarına aldı. Mangalda küle gömülü ateşe eşti. Sonra en iyisi giyinmek diye düşündü. Giyinmeye başladı. Aklına garip şeyler geliyordu. Çıkmak, sabah karanlığında kasabadan kaçmak. Sonra düşünemiyordu sonrasını. Giyindi. İki bisküviyle ağzının pasını aldıktan sonra cigara yaktı. Sabaha çıkmak istemediğini duyuyordu. Bir sonu vardı insanın. İşte o sonun sabahla arasına girmesi ya da sabahın o sona kadar uzaması, o sondan önce ortalığın ağarmamasıydı istediği. Çaresizliğini kavradıktan sonra çayını ateşe koydu. Şimdi sırasıyla başına gelecekleri düşünebiliyordu. Çayını pişirecek, içecekti. Olaylar birer birer her zamanki akışını izleyecekti önünde. O sonun henüz gelmeyecek olduğunu, daha o sona kadar önünde uzun yıllar bulunduğunu birisi kulağına fısıldamış gibi biliyordu. Henüz ödeyeceksin. Daha çok ödeyeceksin. Yüzün kızaracak, korkular geçireceksin. Ondan sonra bağışlanacak o sana bostancı kıyılarında geçirmeyi düşündüğün sessiz yaşayış. Kaçamayacaktı. Boyun eğdiği çaresizliğiyle sabah 8 olmadan tekel ambarındaki yerini alacaktı. Tanrım diye düşündü. Ne kadar ağır ödetiyorsun bana bostancıda, kimseye hesap vermeden balık tutacağım, sandalımla tek başına denize bakıp dalacağım günleri. Kimi kullarının elini uzatmadan sahip olduğu bu nimetlere benim bu kadar kahıra katlanarak erişmem için günahım ne? Oğlu isterse oğlu da gelebilirdi sandalla beraberinde. oğluna anlatırdı gözleri suda, oltaya balığın vurmasını beklerken mesleğinin yalnızlık yıllarının bu kahırlı günlerini. Bilsen, bir sabah tütün piyasasının açılacağı gün 1952'deydi. Sen lisenin birindeydin daha. Bölge müdürlüğünden sabahın 4:30'unda bir telgraf alınca nasıl soğudum yaşamaktan. Nasıl geriye ne kaldıysa olsun bitsin istedim. Sizler bile gelmediniz o anda aklıma. Evet, oğluna gün gelecek anlatacaktı bu sabaha. Şimdiden oğluna anlatacaklarını düşünürken karabasandan sıyrılıyordu. Sonra daha başka şeyler düşündü. Kaymakama haber verecekti erkenden, ne olur ne olmaz. Tekelin tekel ambarının kapısını jandarmaların tutmasını isteyecekti. İlkten görünmemeyi düşünüyordu ekicilere. Dakikalar geçtikçe emirde olmayan bir şeyi, tehlikeli bir şeyi yapmayı göze aldı. Emrin anlamı tekel piyasaya katılmıyor, piyasayı tüccara bırakıyor demekti. Ama piyasanın ikinci, üçüncü günü bu kararı sürdürmeye gücü yetmezdi kimsenin. Ne bölge müdürlüğünün ne bakanlığın. Değişen havayı biliyordu çok partili dönemde. Halk zorlayacaktı parti örgütünü. Parti örgütü de hükümeti. Tekel en geç ilk günün akşamı ya da ikinci günün sabahtan girecekti piyasaya. Tüccar ilk gün vurabildiğini vuracak, ekicilerden ikinci güne kadar dayanabilenler bir dereceye kadar kurtarabileceklerdi durumlarını. Daha doğrusu tüccarın piyasaya açıldıktan sonra biraz daha düşürdüğü fiyatların bir yerinde tekel alıcı çıkacak. Yeter buraya kadar demek zorunda kalacaktı tüccara. İlk değildi bu oyun. Hayır, jandarma istemeyecekti. Yalnız iki jandarma. İki sessiz jandarma. Ekicileri kapıda sıraya sokmak için. Niye üstüne gidecekti halkın? En iyisi sabaha onlardan biri gibi onların arasında olmalıydı. Korunması gerekirse korunmayı halktan isteyerek. Emir bu. Fiyat bu. Gezin dolaşın piyasayı. İşinize gelmezse yarına kadar gelecek yeni emri bekleyin diyecekti halka. Öyle diyecekti.